Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi. Merhabalar Adem.
Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Birbirimize çok yakın oturuyoruz. Muhtemelen senin orada da öyledir. Sabah bir kalktım. Zaten geçen pazartesi kar yağmıştı. Daha onlar tam erimemişti. Üstüne epey bir kar daha yağmış. Sizin oralarda öyle mi?
Evet öyle. Dün biliyorsun geç saatte Virginia valisi olağanüstü hal ilan etti. Geçen haftadan bu yana bir haftadır okullar kapalı, her yer kapalı neredeyse. Soğuk ve kar, her yer buz. Kışı
Evet.
bayağı sert geçiriyor.
Bu yılbaşı tatiline girmişti okullar zaten 2 hafta önce. 2 haftadır okul yoktu. Üstüne bir de bir hafta daha böyle kar tatili eklenmiş oldu. Aslında bu kar tatili biraz da böyle omikronun yayılmasıyla birlikte gerçekten ortalığında bir panik havasında bir hastalık mevzusu var. Dolayısıyla okulların açılmamış olması biraz da böyle hastalığın yayılmasını durdurması anlamında da İyi olmuş olabilir. Sanki böyle ikisi üst üste gelmiş gibi oldu.
Bence sanki biraz karı bahane ediyorlar. Çünkü gerçekten omikron kavuruyor. Yani Washington'da durum hiç parlak değil. New York çok kötü. Yani günde 1 milyondan fazla vaka kayda giriyor. Böyle bir ortamda okulları açmak istememiş olabilirler. Yani tamam havalar soğuk, her yer buz vesaire ama yani onun dışında omikronun etkisi olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
Omikron demişken hala böyle testler, aşılar artık bir sıra oldu. Biraz daha insanlar böyle paniklediler sürekli aşı olalım vesaire diye. Ben çevremde kime baksam, sağıma baksam, soluma baksam, kimle konuşsam, kimi arasam ya kendisi ya ailesinden birileri hasta olmuş durumda.
Evet, çevremizde çok var. Yani ve omikron enteresan bir varyant oldu. Griple, nezleyle çok benzerlik gösteriyor ve herkes şu an hasta. Yani normal grip mi yoksa omikron mu olduğunu tartışması da büyümüş oldu. Ve tabii bu her şeyi değiştirdi. Yani 10 Ocak gibi Amerika'da birçok şirket tekrar iş yerlerine dönmeyi planlıyordu. Birkaç aydır planlı hazırlık bu yöndeydi ama şu anda tam tersi bir trend var. Okullar, iş yerleri, her yer yine online'e dönme eğiliminde. Birçok şirket, birçok firma, birçok kurum zaten online'e tekrar döndüklerini açıkladılar. Dolayısıyla yani bu varyant bir şekilde atıldı atsa bile biz uzun süre bu şeyle yaşayacağız gözüküyor.
Evet öyle. Bu bölgemize yayın yapan televizyon kanallarını seyrediyorum. Dünden bu yana özellikle daha sıkça seyrediyorum. Okulların zaten tatil olduğu gibi şirketlerle alakalı da uzaktan online çalışmalara devam edecek haberleri var. Bir taraftan da bu karla birlikte yollar falan da kapandı. Bunu biliyorsun çevremizde çok büyük bir Amerika'ya kuzeyden güneye geçen bir yol var. O yolun bir kısmı 24 saatten fazla süre kapalı kaldı. İnsanlar arabaların içinde kaldılar. Böyle bir taraftan kış, bir taraftan omikron derken hayat iyice yavaşladı şu anda bizim bulunduğumuz bölgede özellikle. Şimdi
Evet,
tabii bunları
yani
konuşurken
evet devam et.
dün de 6 Ocak'tı. 6 Ocak işte Kongre'ye yapılan bu baskının da yıl dönümüydü. Biden ve siyasetçiler bu yıl dönümü sebebiyle çok ağır konuştular. Özellikle Trump'ı hedef aldılar. Biden, Trump sadece eski bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değil, aynı zamanda kovulmuş bir başkandır gibi. Belki de seçildikten sonraki en sert konuşmasını dün yaptı. O konuyu da unutmuyor Amerika şu anda. Hala sıcağı sıcağını gündeminde tutuyorlar.
Unutulacak bir şey değil. Yani Amerika tarihinde çok görülmüş bir şey değil. Düşünsenize darbe girişimi oldu ve resmen ülke darbeden döndü Amerika'da. Yani meclis baskına uğradı, cam çerçeve indirildi. Ben de oradaydım, yayın yaptım. Yani korkunç bir gündü. Çok ağır travmalar, çok ağır kayıplar daha gelebilirdi. Kayıplar zaten vardı orada. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ama yani orada bir bomba vardı biliyorsun. O bomba patlasaydı ya da o göstericiler, siyasileri rehin alsaydı, öldürseydi çok vahim şeyler olabilirdi. Yani zaten vahimdi. Dolayısıyla Amerika'nın 6 Ocağı unutması mümkün değil. Uzun yıllar 6 Ocak büyük bir travma olarak kalacak Amerika'nın siyasetinde. Ve Trump da işte dün
Evet.
basın toplantısı yapacağım dedi. Sonra iptal etti. Arkasından işte yeni sosyal medya platformunu başlatacak herhalde bugün yarın. Başlatmayı planlıyor. Trump da bir şekilde pes etmiş değil. 2024'e gelmek için o da fırsat kolluyor.
Şu görüntüleri hatırlıyorsun, sen de oradaydın. Hatta birkaç gün sonra beraber de gidip orada canlı yayın yapmıştık. Washington DC'nin her tarafına askerler dolmuştu. Pek çok yerler, yollar kapatıldı, barikatlar kuruldu falan. Enteresan bir havası vardı Washington DC'nin. Neyse şu anda yavaş yavaş normale dönmüş durumda. Şimdi Trump'tan Biden'a doğru geçerken Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığımızda Trump döneminde bir tuhaf bir hal aldı. Bazen iyi gibi, bazen kötü gibi. Havuz medyasına bakıyorsun, bir Trump'a yükleniyorlar. Başka bir gün bakıyorsun, Trump'tan iyisi yok. Ne yapacaklarını biraz şaşırdılar. Böyle ikili ilişkiler kurarak mevzuları düzeltmeye çalıştılar. Fakat Trump ve Biden geçişi olduktan sonra bir yıldan bu yana neredeyse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında böyle çok sıcak bir ilişki olmadı. Bir türlü Türkiye'nin istediğini Amerika Birleşik Devletleri vermedi. Biden duruşunu çok değiştirmedi. Şimdi yeni bir gelişme daha var. Büyükelçi atandı. Bütün bunların ışığında 2022'ye bu girdiğimizde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığımızda sen nasıl görüyorsun?
Jeff Lake bugün Ankara'ya gitti. Sosyal medya, internete görüntüleri düştü. Valizini kendi taşıyan, tek başına yürüyen bir kişi olarak görüntülendi. Tabii Türkiye'de çok alışılmış, görülmüş bir şey değil. Yani bir büyükelçi, bizde bir tane kaymakam ya da kaymakamı bırakın, bir tane AKP ilçe başkanı çakarlı arabalarla gidiyor, böyle garip bir dünya. Jeff Lake'in bağlaması önemli ama şey, beklememek lazım. Neden beklememek? Çünkü senin de söylediğin gibi Biden'la Erdoğan arasındaki ilişkilerin çok iyi olmadığı açık. Yani Biden Erdoğan'la yıldızı barışmıyor. Zaten Erdoğan'la Amerika ilişkilerinde Trump döneminde sıra dışı bir durum vardı. O da neydi? Sadece Erdoğan Trump'la iyiydi. Onun dışında Amerika'nın hepsiyle kavgalıydı.
Evet.
Ama bu, pardon, bir saniye telefonu. Evet. Evet, Trump'la kavgalıydı ve şey, pardon, Trump'la çok iyiydi, Amerika ile kavgalıydı. Şimdi de yani yine aynı durum devam ediyor. Biden'la bir türlü istediği şeyi sağlayamadı. Biden'la bir türlü bir yıldızı barışmadı. Yaptığı bütün girişimlerden sonuç alamadı. Dolayısıyla 2022'den de ben çok umutlu değilim. Türk-Amerikan ilişkileri mevcut haliyle devam edecek. Daha da kötü olma ihtimali, potansiyeli var. Çünkü yaptırımlar var, S-400'ler var. Yani sorunlar çözülebilmiş değil. Türk-Amerikan ilişkilerinin sorunu olan bütün maddeleri olduğu yerde duruyor. Tabi bu ara işte Soner Çağatay'ın da Foreign Affairs'te enteresan bir yazısı çıktı. Birkaç gündür konuşuluyor. İktidar medyası enteresan bir şekilde konuya sessiz. Çok enteresan bir şekilde. Yani orada söylenen şeyler aslında onları fazlasıyla entere edecek, ilgilendirecek konulardı. Ama ilginç bir şekilde yokmuş gibi davrandılar. Biliyorsun Soner Çağatay Erdoğan'ın görevi nasıl bırakacağından, bırakması ile ilgili senaryolardan bahsetti. Yani bu Washington'da konuşulan şeylerden bir tanesi. Ya ben makaleyi çok tutarlı bulmadım. O ayrı bir konu. Yani şu açıdan tutarlı bulmadım. Benim açımdan soru, Soner Şahaptay'ın böyle bir yazıyı neden yazdığı. Çünkü bugüne kadar Erdoğan'la açıktan hiçbir eleştiri yapmayan bir isimdi. Erdoğan ve rejimin bütün o insan hakkı ihlallerine karşı çok açıktan tepki koymayan birisiydi. Daha çok böyle ortada yorumlar yapıyordu. Türkiye'ye gelip gidiyordu vesaire. Ama şimdi yazdığı şeyler çok radikal, çok radikal. Yani Erdoğan açıktan cephe almış ve Erdoğan açıktan vuran bir yazı. Çünkü yani şöyle düşünün, yani Erdoğan'ı ve ailesini kriminal suç örgütü lideri olarak tanımlıyor ve bütün suçlamaların odağına oturtuyor. Yani bu önemli bir aşama. Sonra ordunun süreci göz kulak olmasını talep etmek, ya orduyu siyasete göz kulak olmayı talep etmek enteresan bir yazı. Ama yani bu da Washington'da çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Soru şu: Erdoğan gidiyor ama nasıl gidecek? Yerine nasıl bir düzen kurulacak? Bu da diğer bir başlık. Yani özetle söyleyeyim, Türk-Amerikan ilişkileri 2022'de iyileşir mi? Ben bu yönde herhangi bir adım görmüyorum. Herhangi bir sinyal de görmüyorum. 2022'de 2021'in devamı olacak şekilde söylenebilir.
Tabii Türkiye'de Amerika işte Birleşik Devletleri'nin yerine Rusya'yı ve Çin'i ön plana çıkaran güçler de bütün canlılıklarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Daha bugün baktım, Aydınlık Gazetesi kocaman manşetinden işte Çin ve Rusya Türk birliklerinin bir parçasıdır deyip Rusya'nın Kazakistan'a girmesi, ki o konuya birazdan geliriz, girmesi konusunu olumluyor. Sürekli Çin güzellemeleri yapılıyor. Uygurlara karşı soykırım bütün sıcaklığıyla devam ederken Çin'i Türkiye kamuoyunun gözünde iyi göstermeye çalışılıyor ve bunlar Türkiye'de itibar gören, en azından AKP iktidar ve Erdoğan tarafından itibar gören ekipler. Dolayısıyla Türkiye bir yön belirlemekte zaten güçlük çekiyordu son 3-4 yıldan bu yana. Artık 2022'ye girdiğimiz bu günlerde de iyiden iyiye Türkiye ne tarafa doğru gideceğini şaşırmış bir hal almış gibi gözüküyor. Bir taraftan NATO'nun parçası, üyesi olmaya devam ediyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nin ile ilgili kapıları her ne kadar çoğunluk ihtimalle kapanmış olsa bile tam olarak Avrupa'nın yüzüne kapatmış değil. Çin'e gülümsüyor, Rusya ile yakınlaşıyor falan. Böyle Türkiye diplomasisi tarihte hiç görülmediği kadar alaca bir hal almış durumda şu anda. Öyle baktığımızda olaya Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştıkça biraz daha doğuya kaydı. Amerika Türkiye'yi ittirdikçe Çin'e ve Rusya'ya doğru yaklaşmaya çalıştığı belki düşünülebilir. Dolayısıyla Amerika diplomasi açısından ve Amerika'nın dış ilişkiler açısından baktığımızda onlar da Türkiye'yi tamamen Rusya'nın ve Çin'in ve Doğu'nun tarafına doğru ittirmek istemiyorlar. Böyle bir dengeyle şu anda gitmeye çalışıyorlar. Dünyanın aslında bu anlamda baktığımızda çok büyük bir kaybı yok da fakat Türkiye'ye bakarsak ekonomisi, siyaseti paramparça olmuş bir ülke pozisyondaydı 2020'de, 2021'de. 2020'ye girerken de böyle gözüküyor. Erdoğan ve ailesi getirdiği nokta Türkiye'yi artık ekonomik olarak çukurun içine, bataklığın içine girmiş bir hale soktu. Hem içeride böyle bir karmaşa var, hem de Amerika ile ve Avrupa ile ilişkilerde gözüken tablo bu diye düşünüyorum.
Evet, yani tekrar Soner Çayip'ten yazısını atıf yapalım. Erdoğan Soner Çayip'ten yazısını yazılandığı yer Foreign Affairs, sadece yani sadece Amerikalılar da politika yapıcılar değil, dünyanın önünde gelen bütün politika yapıcıları buraları takip eder ve buralardaki tanım tam anlamıyla bir üçüncü dünya ülkesi yolsuzlukla otoriter bir lider tanımı var. Dünyanın her yeri de bu tanımları okuyor, bu yorumları değerlendiriyor ve Washington'dan böyle bir yazının çıkmış olmasını Amerika'daki hava olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan 2022'de yani ilişkilerin iyileşmesini bırakın kötüleşmesini öngörmek mümkün. Ama bu noktadan şunu da söyleyelim. Yani Türkiye buraya bir günde gelmedi. Şimdi bugün düşünün, Time dergisinde bir haber var. Time dergisinde 2022'nin en büyük 20 ya da 10 muydu, hani hatırlamıyorum okuduğumda rakam, ama en büyük küresel riskleri arasında Türkiye'de var. Yani düşünün, Türkiye bugün Amerika tarafından dünyanın en büyük küresel risklerinden biri olarak kabul ediliyor. Listede de var. Yani Covid gibi Türkiye'de bir risk. Erdoğan da bir risk. Düşünün, 2008, 2009, 2010'da Erdoğan Times'a yine kapak olmuş, Time'a yine kapak olmuştu ve Erdoğan's Way başlığında, yani Erdoğan'ın yolu başlığında ve Erdoğan rejiminin attığı pozitif adımlar övülüyor ve bölgesine bir örnek model olan Türkiye diye tanımlanıyordu. Spot aynen böyleydi. Ve şimdi bugün aynı Time'da 2022'nin potansiyel krizler içerisinde Türkiye ve Erdoğan var. İşte bu Erdoğan'ın yaptığı, özellikle 15 Temmuz sürecinde sonrasında attığı adımların Türkiye'yi getirdiği yeri göstermesi açısından önemli. Yani Time dergisini okuyanlar 2022 ile ilgili projeksiyonlara baktığında Türkiye'nin potansiyel bir uluslararası kriz kaynağı olabileceği ile ilgili yorumları okuyorlar. Düşün, geldiğimiz tablo, Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği yer son derece vahim. Kaldı ki bu kriz, yani Rusya, Çin, İran, işte şimdi Kazakistan meselesi de var. Dolayısıyla çok da boş bir öngörü gibi durmuyor. Yani düşünün, bir hafta öncesine kadar kimse Kazakistan'ın böyle bir olayla çalkalanacağı, Rusya'nın tekrar sahaya ineceği, düşünsene ya, karşılaştığım hadiseye bakın. Rusya Kazakistan'a asker gönderdi. Kazakistan'ın talebi üzerine gitti askerler ve hani o bildiğimiz eski Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği dönemi gibi tekrar bir dönemin içerisine giriyoruz. Yani ve böyle bir tablo
Evet.
içerisindeyiz. Böyle bir tablonun bir tarafında da Türkiye var. İşte Türkiye, hani bu Erdoğan rejimi, işte aksaçlılar, hani Binali Yıldırım'ı da Türkiye'nin aksaçlısı yapmışlardı malum. Böyle
Aksakallı.
bir şov yaptılar. İşte aksaçlılar, aksakallılar vesaire. Ya Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Yani Ermenistan Kazakistan'a asker gönderiyor şu anda. Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Yok. Böyle bir oyunda yok Türkiye. Lafta Türkiye bölgesinin önde gelen ismi vesaire falan. İşte havuz medyasına bakarsanız Erdoğan Kazakistan için yoğun diplomatik trafiklerde bulunuyor. Pardon, nerede trafiğinde bulundu? Yani hadise, Ruslar tekrar sahaya indiler. Tekrar Kazakistan'da asker olarak varlar. Düşünün, Rus askerleri var şimdi orada. Ermenistan zaten aynı şekilde Azerbaycan sürecinde Ermenistan'la olan ilişkilerde Ruslar tekrar sahadaydı. Peki nerede Türk birliği? Mesela kimse bunu yazıp çizemiyor Türk medyasında. Kimse bunu sorgulayamıyor. Hani Erdoğan büyük şaşayla, büyük reklam yaparak işte Türk birliği gibi böyle fantastik şeyler kurarak şov yapıyordu. Kazakistan olaylarında gördük ki esamesi bile okunmuyor, adı bile yok. Şimdi Kazakistan'da Ruslar tekrar eski dönemlerine dönmüş oldular. Tekrar Ruslar işte bildiğimiz eski Sovyetler Birliği kuruyor diye bir soru sorsanız kimse yok öyle bir şey diyemez artık. Tabii
Evet.
Kazakistan'da tabii
Yani
senin
Rusya'nın zaten
tarafından
Rusya'nın son 3-4 yıldan bu yana güneye doğru indiğini vesaire zaten hep görüyoruz. Yani Ukraynalar, Kırımlar, Orta Asya'daki o Azerbaycan, Ermenistan mevzularına müdahil olması. Şimdi de Kazakistan meselesi. Bir de şimdi ben yayına girerken gene baktım. Hala Ruslar askerler göndermeye devam ediyor. Yani gönderdiği bitti değil. Askeri sevkiyat devam
evet.
ediyor Kazakistan'a doğru. Bir kere girdikten sonra da ne zaman çıkacağını artık Ruslar kendileri karar verecekler. O noktaya gelmiş durumda.
Tabii bu yani mevcut yönetimin işte bugün itibariyle yani Amerika'da sabah, Kazakistan'da akşam oldu. Orada sorgusuz sualsiz vur emri veren bir devlet başkanı var ve artık iş çok farklı boyutlara gitti. Yani Kazakistan çok kolay durulmaz gözüküyor benim. Yani bastırdılar evet yani olayı bastırmış gözüküyorlar olabilir ama ben Kazakistan'ın uzun süre durulacağını düşünmüyorum. Çünkü cin çiçeden çıkmış oldu. Tabii Kazakistan'ın Türkiye'ye gösterdiği çok önemli mesajlar da var. Türkiye'nin alması gereken çok önemli mesajlar da var. Düşünsenize Nazarbayev 30 küsür yıl yanlış hatırlamıyorsam bir ülkenin başında
30 yıl,
kaldı.
evet.
Ama Kazakistan gibi bir ülke, bakın Kazakistan dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi altyapı olarak. Yani şu açıdan altyapı. Doğal yatakları, zenginlik madenleri vesairesi yani petrolü, doğal gazı, dünyanın en büyük uranyum yatakları vesaire. Sonra biliyorsunuz Rusların orası uzay üslerini kurduğu yer Baykonur uzay üssü orada. Yani Kazakistan coğrafi olarak çok büyük, ekonomik altyapı imkanlarıyla çok güçlü, tarımıyla şunlarla da çok güçlü bir ülke. Küçük bir nüfusu olarak küçük bir ülke ama son derece
Toprakları çok büyük. Toprakları da çok büyük bu arada.
toprakları çok büyük.
Uzun bir Çin sınırı var, Rusya sınırı var, evet.
Evet, yani bu kadar önemli bir ülke ve buralarda tekrar Ruslar bayrak sallıyorlar. Zaten gitmiş değillerdi. Zaten buralar onların arka bahçesiydi. Rusya bir bakıma şöyle bir benzetme yaparsak yanlış olmaz. Ukrayna ile Kazakistan'ı dengeliyor Ruslar şu anda. Ukrayna'yı biraz daha batıya kaptırdıklarını düşünüyorlardı. Biraz Ukrayna gerçekten bu konuda Ruslar için bir karın ağrısıydı. Şimdi onun yerine Kazakistan'ı devreye sokmuş oldular. Tabii Amerika devreye girmeye çalışıyor. Durumu dengelemeye falan çalışıyor ama bunlar çok zor süreçler. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Şimdi Erdoğan muhtemelen endişelidir. Şöyle endişelidir. Yani Nazarbayev gibi birisi, Kazakistan gibi zengin imkanları olan, altyapısı olan zengin bir ülke Kazakistan. Böyle bir ülkede ve bir anda patladı. Yani düşünün bir hafta öncesinde birisi bir Kazakistan'da böyle şeyler olacağını söylese kimse inanmazdı. Neden inanmazdı? Çünkü bütün demokratik kanalları tıkarsanız bardağın dolduğunu fark etmeyebilirsiniz. İşte burada olduğu gibi yani bir tane LPG fiyatına zam yapılmış olması sebebiyle insanlar sokağa çıktılar. Bu Türkiye'de de böyle bir şey Erdoğan'ı ben endişelendirdiğini düşünüyorum. Çünkü yani Türkiye'de de bir demokratik tepki alanı bırakılmadı. İnsanlar sokağa çıktığı anda kafası eziliyor. İnsanlar bir şey ifade ettiği anda hemen tutuklanıyor vesaire. Ya düşünün. Yayına girmeden önce bir istatistik bakıyordum. Buldum o istatistiği. 2021 yılı içerisinde benzine, otogaza, şuna buna kaç kere zam gelmiş diye baktım. Her 6 günde bir tane artış yaşanmış. Yani sayıyı düşünebiliyor musun? Her 6 günde bir artış. Ve işte bugünlerde yine 70 kuruş civarında biraz daha geliyor. Zam daha geliyor.
Evet.
Böyle bir tabloyla
Pazartesi geliyor.
karşılaştık. Yani ben Erdoğan'ın Kazakistan meselesinden bakıp ciddi anlamda endişelendiğini düşünüyorum.
Kazakistan konusunda böyle takip ettiysen yorum yapanlar halkla röportaj yapıyorlar. Onların söylediklerini biraz derleyip toparlarsak zaten uzaktan bakınca da gözüküyor. Nazarbayev'in 30 yıl boyunca ülkesine kalmasının getirdikleri yaşanıyor. Nazarbayev kendisi hiç tahttan inmemiş. Başkasını getirmiş olsa bile son sözün sahibi hala son güne kadar oydu ki bundan 10 gün kadar önce Rusya'da işte oradaki Türk toplulukları bir toplantı yapmışlar. Kazakistan adına gene temsilci olarak da Nazarbayev kendisi gitmiş. 10 gün önce yani çok değil.
Evet.
Bir taraftan eşi, bir taraftan kızı, bir tarafta bir görevde, oğlu bir tarafta bir görevde, damadı bir yerde, gelini öteki yerde, torunu başka yerde. Belediye başkanlıklarını bile ailenin dışında kimseye vermemişler. Şimdi bakın burada olanlara, 30 yıl bir ülkeyi yönetiyorsun. Sonra o çevren, ailen diyor ki hep beraber bu ülkenin bütün nimetleri bizden olsun ve her şey bizden geçsin. Türkiye'ye bakıyorsun, Erdoğan da şimdi 20 yılı geçti ve tam da o şeye girdi. Oğlu bir yerde, damadı başka bir yerde, kızı başka bir yerde, kardeşi başka bir yerde. Tamamen böyle bu diktatöryal yönetim tarzlarının modelini Türkiye'de adım adım gösteriyor. Yani bir ülkeyi yöneten kişi artık belli bir süreden fazla yönetmeye başlayınca ailesiyle ülkenin sahibiymiş gibi davranmaya başlıyor. Kazakistan gördüğümüz örnek Türkiye'nin de manzarasını aynısı şeklinde karşımıza çıkarıyor aslında.
Evet, mesela buradan asıl gündemimize de geçebiliriz. Buradan tam da yeri olacak ama yani Naksan örneğine geleceğim. Neden? Çünkü hani senin de söylediğin gibi çok uzun yıllardır Erdoğan 20 yıldır iktidarda, öncesi belediye var. Öyle bir vurgun düzeni kurdu ki eş dost akraba, bu krono kapitalizm dedikleri olay, yani eş dost akraba kayırmacılığı, böyle bir hadise ülkenin bütün kaynaklarını yağmalıyor ve dolayısıyla büyük bir kitle de sesini çıkaramasa da çok ciddi bir memnuniyetsizlik yaşıyor ve bir yerde patlıyor. Şimdi Naksan örneğine geleceğim. Naksan örneği bu açıdan son derece vahim, son derece somut bir örnek. Yani Erdoğan ve ailesinin Türkiye'yi nasıl yağmaladığını göstermesi açısından sadece Naksan örneğine bakarak bile soygunun bütün boyutlarını görmek mümkün. Kaldı ki İpey var, Boydağ var, onlarca yüzlerce şirket örneği var. Onları ayrıca anlatabiliriz ama şimdi oraya geçerken şunu söyleyeyim. Şimdi Kazakistan'da bunlar yaşanıyor. Kazakistan'ın bütün uzmanlar Kazakistan'daki sorunun kaynağını uzun uzun analiz ediyor. Bu özellikle eski diplomatların sosyal medyada paylaştıkları ya da işte kurdukları web sitesinden paylaştıkları değerlendirmeleri okudum. Enstitü'nün çok güzel çalışmaları var, yazıları var. Orada okuduğumda son derece mantıklı, güzel analizler var. Yani işi bilen, orada çalışan diplomatlar sorunu net bir şekilde tarif ediyor. Ama bir de şu var, iktidar medyası var. İktidar medyası işte İbrahim Karagül biliyorsunuz yani normalde tımarhanede olması gereken adam gazete yönetiyor Erdoğan uçağında. İşte olayın arkasında FETÖ var falan diye yazılar yazıyor. Sonra bakıyorsunuz bu aslında İbrahim Karagül'ün hani tımarhanede olması gereken adamın yönettiği gazetelerle sınırlı değil. Bu hadise bizzat saray tarafından pişirilmiş ve yürürlüğe konmuş. Nereden biliyoruz? İşte Türkiye'nin İngilizce propaganda yapmak için kurduğu, daha doğrusu Erdoğan rejiminin kurduğu Daily Sabah böyle bir manşet atmış. İddiaya göre diyor, yani nasıl olsa dediler hani Erkan Tan'ın biliyorsun çok meşhur bir şey vardı diyorlar deyip her istediğini söyleyebiliyordu. Bu da aynı yöntem diyorlar deyip oradan çıkıyor işte Kazakistan'daki olayın arkasında IŞİD ve FETÖ var diye bir manşet atmışlar ve bunun altına yazıyorlar yorumları. Şimdi bu çok basit bir algı oyunu ama özellikle amaç Türkiye kamuoyu. Çünkü neden Türkiye kamuoyu? Çünkü Ruslar ve Kazaklar bu haberi yemiyorlar. Bakın bugüne kadar Ruslardan FETÖ diye bir şey duymadınız. Duymadık. Ruslar bugüne kadar Karlo suikasti dahil olmak üzere, 15 Temmuz dahil olmak üzere birçok olayla ilgili bütün analizlerinde, değerlendirmelerinde evet net olarak bir şey söylemediler ama Erdoğan rejiminin hiçbir propagandasına da alet olmadılar ya da onu dile getirmediler. Kazaklar da aynı şekilde. Ha ben
Düşürülen
şahsen
uçakları dahil olmak üzere.
evet düşürülen uçaklar ve benzeri konular. İşte Kırgızistan'da da benzeri şeyler yaptılar. İşte Nedim Şenerler falan sarayın o medyadaki papağanları var ya işte Kırgızistan'da olayların arkasında FETÖ var falan filan. Kırgızlar buna gülüyor. Kazaklar gülüyor. Başkaları gülüyor. Ne olduğunu yaşıyorlar. Çünkü bu rejimin ne kadar pervasız yalan söylediğini göstermesi aslında güzel örneklerden bir tanesi. Hani bunu da unutmayalım, görmemiş olmayalım. Gerçekten evlere şenlik komedi işler yapıyorlar. Ve bunları yaparak aslında sadece kendilerini bitirmiş oluyorlar. Çünkü ne Ruslar ne Kazaklar ne de uluslararası arena bu söylemleri ciddiye almış değil. Diyorum ya yani ismi düşünün İbrahim Karagül işte Nedim Şener onlar bunlar. Ya tımarhanede olması gereken adamlar ekranlara çıkıp işte bunların arkasında şunlar var diye söylüyor. Nereden çıkartıyorsunuz dediğin zaman da öyle duyduk, öyle hissettik diyor. Bir de hissetmek diye bir şey var biliyorsun. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Albayrak da bu Erdoğan'ın gözde iş adamlarından. Ben 15 Temmuz'da bunun
Evet.
arkasında cemaatin olduğunu hissettim deyip manşet attırdım diyor. Yani hissedip atıyorlar. O gün ne hisseder oradan yürüyorlar. Böyle garip insanlar topluluğu. Dediğim gibi yani tımarhanede olması gereken, tedavi olması gereken adamlar gazete, televizyon ekranlarında.
Onlara sosyal medyadan kapak yapan çok nerelerinden uydurduklarını, nereden attıklarını söylüyorlar sosyal medyadakiler. Biz burada yayında söylemiyoruz.
Evet. Bu Naksan'a geçmeden bir cümle daha gündemlerim arasında ekleyeyim. O da şu, Türk-Amerikan ilişkilerinde çok konuşacağımız bir konuydu ama unutmuş olmayalım. Atak helikopterleriyle ilgili ihale iptal edildi biliyorsun.
Ben
Önemli bir
şimdi
ihale.
gündemimde var, onu buraya yazmıştım da sen Naksan'a geçelim dediğin için tekrar geriye dönmeyeyim diye oraya
Yok,
girmemiştim.
evet yani Atak helikopterlerini hani tabii burada şimdi şöyle bir realite var. Şimdi biz bu ekranlarda reel analizler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu programları yaparken Türk-Amerikan ilişkilerini reel değerlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Erdoğan'a muhalifiz, Erdoğan'a gıcız vesaire bunlar reel ama bu işimizin duygusal düşüncelerimizi şeye yansıtmamaya çalışıyoruz analizlere. Ya şimdi Türk-Amerikan ilişkileri şu kadar kötü durumda, risk şunlar bunlar diye anlatıyoruz. Bütün troller işte siz Erdoğan'a muhalif olduğunuz için bunları söylüyorsunuz vesaire diyor. Daha önceki bölümlerde Atak helikopteri ihalesinin iptal edileceğini anlattık. Neden? Çünkü Amerikan Kongresi'nden geçmiş kararlar var. Atak helikopterlerinin motorları ile ilgili, tekne aksanı ile ilgili Türkiye'ye satılan, şey söylenen işte biz %100 yerli ve milli diye şov yapan Erdoğan, ya yerli ve milli falan değil kardeşim. Yani yok böyle bir şey. İşte Amerika bloğu koydu. Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık ihale, yanlış hatırlamıyorsam 30 taneydi evet. 30 tane Atak helikopterinin satışı ile ilgili proje askıya alındı. Şimdi Pakistan gidip Çin'den alacak. Ya hani yerli ve milliydi? Tamam bu çok kötü bir şey. Yani biz Türkiye'nin ihalesi iptal edildi diye mutlu olacak değiliz. Böyle bir şey yok. Hani bunu söyleyince izleyicilerimiz işte efendim ya bunlar bu işten mutlu oluyorlar falan diye düşünmesinler. Bu ara güneş tam yayınımın içerisine geldi. Onu da düzeltmeye
Biraz daha
çalışıyorum.
böyle, evet.
Evet. Yani böyle bir tablonun içerisinde izleyicilerimiz diyor ki ya işte siz mutlu. Ya niye mutlu olayım? Mutlu olmuyorum ama gözünüzün içine baka baka size yalan söylüyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Peki
Aynı
işte
şey Çin'de.
şunu söyleyelim. Ondan bahset Adem. Neden Türkiye kazanabilecekken 1,5 milyar dolar parayı neden kazanamadı? Şimdi ondan bahsedelim. Erdoğan'ın kendi kaprislerinden, kendi kendi sorunlarını çözebilmek için Rusya'ya yaptığı yanaşmadan S-400'lerden bahsedelim. Neden Türkiye 1,5 milyar dolar bu Türk toplumu kazanabilecekken, kasasına girecekken neden girmediğini, Erdoğan'ın aslında nasıl milli çıkarlara zarar verdiğinden bahsedelim istersen.
Ya tabii ki bu bak hep söylüyorum. Türkiye Erdoğan rejimi Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Ulusal güvenlik sorunudur Erdoğan. Erdoğan Ruslara diyet olarak gitti S-400'leri aldı. 15 Temmuz'un diyeti olarak ödedi bunu. Orada girerek S-400'leri alarak bakın depoda duruyor. Hiç kullanamıyoruz. Parasını ödediğimiz 2,5 milyar dolarlık bir hediye. F-35'ten çıkartıldı. Uçağımız yok. Türkiye çok ciddi geri kaldı. Bölgesel dengeler aleyhine değişti. Ambargo üstüne ambargo yiyor vesaire. Bütün bu sorunların kaynağı Erdoğan'ın kişisel koltuk sevdası. Başka bir şey değil. Ya yani bir sürü yansıması F-35'ten çıkartıldı Türkiye'ye. Ya yani milyarlarca dolar kaybettik bu işte. Şaka değil. Zaten üretici ortaktık. Resmen çıkartıldık. Türkiye bir sürü para kaybetti. Uçaklarını kaybetti vesairesi oldu. Şu oldu, bu oldu. İşte bunun yansımalarından bir tanesi de bu. Atak helikopterlerinin satışına engel kondu. Niye? Çünkü sen bu şekilde sürekli kavga edersen birileriyle adam sana bu şekilde kendi aksanını satmana da izin vermez. Eğer kavga etmemiş olsaydın, Amerika'ya yakın olmuş olsaydın bugün Atak helikopterlerini satmış olurdun ve 1,5 milyar dolarlık kazancı cebine koymuş olurdun. Hani cebinden kastım Türkiye'nin hazinesi değil, Erdoğan'ın cebi de ayrı bir konu ama sonuç itibariyle Türkiye bunu da yapamamış oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yarın bir gün başka yansımaları olacak bunun. Yani siz işte şimdi bugün bir de şuna birkaç gündür havuzda büyük bir coşku var. İşte yeni yerli otomobilin Amerika'da Las Vegas'ta lansmanı yapılmış. Türkiye'den bir sürü gazeteci Las Vegas'a kumar merkezine götürmüşler. Yedirmişler, içirmişler. Böyle tabii vatandaşın parasıyla yapıyorlar bunları malum. Yani sonuçta kendi ceplerinden gitmiyorlar. Ve böyle bir şov yaptılar. Ya işte yerli otomobil diye söylenen otomobilin hiçbir yeri yerli değil. Sadece saç aksanı Türkiye'de monte ediliyor. Yani düşünün. Şimdi Atak'ta da aynısını yaptılar. Ya yalanlarla yürüyorsunuz yetmiyor. Sonra o yalanların maliyetini de ülkeye yüklüyorsunuz. Bu da ayrı bir vaka. Yani işte biz yerli
Katar'dan
otomobil
yanlış Katar'dan yerli otomobil diye söyledikleri otomobile binlerce talep gelmiş. Katarlılar sipariş vermişler bize, tok gönderin demişler.
Ya yani yalan dünyası ya, yalan rüzgarı. Yani böyle bir rüzgar. Hani biz çocukken Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. Herhalde onun gibi bir durum yani. 5000 bölüm falandı. Bu da böyle bir şey herhalde. Yani
Evet.
yalan rüzgarı bitmiyor. Yani her gün her yerden yalan rüzgarıyla devam ediyorlar. Neyse buradan
Evet, Türkiye doğru bir şey
asıl
ama. Tamam, şimdi
olan...
istersen dönelim bu Naksan mevzusuna dönelim. Biraz istersen az önden başlayalım. Naksan'da ne olmuştu? Bugüne kadar Naksan nasıl getirdiler ve tam da bu haftalarda nasıl yeni bir operasyona imza attılar?
Evet, Naksan'a geçerken yine gündemlerim atlamış olmayayım. Financial Times'ta bir haber var. Naksan'ı anlatacağım ama Financial Times'ta son derece enteresan. Diyeceksin nesi enteresan? Yani yine bizi teyit ediyorlar. Yani değerlendirmelerimizin ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından.
Türkiye'nin
Türk
kasalarında
Cumhuriyeti
para kalmamış mı diyor. Ne diyor?
eksi 60 kaç milyar dolardı? Eksi 66 milyar dolar. Evet.
Evet.
Merkez Bankası rezervi. Financial Times'ın. Hani Erdoğan anlatıyor işte şu kadar iyiyiz, bu kadar güzeliz, para yağıyor her yerimizden falan diye anlatıyor ya. Financial Times'ın Merkez Bankası rakamları açıkladı. Financial Times yayınladı. Eksi 66 milyar dolar. Bir de Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun rakamları yayınlandı. Hani işte bu dövize endeksli mevduat, dem dedikleri olay işte Erdoğan bir gecede hareket çektik, dövizi alt ettik diye şov yapıyordu ya günlerdir. Orada da tarihinin büyük vurgunlarından birini yaptılar. Yandaşları ve kendi çevresi. Ya düşünün, Erdoğan rejiminin korumalarına kadar indi bu yağma. İnsanlar olayı öyle bir vurgun yaptılar ki o 20 Aralık vurgunuyla. Şimdi bakıyorsunuz BDDK rakamlarına, hani döviz endeksli mevduat rakamlarına bakıyorsunuz. Herhangi bir artış olmamış. Kimse dolardan TL'ye dönmemiş. Hani büyük yalanlardan birisi daha. Evet, şimdi buradan Naksan meselesine gelelim. Şimdi Erdoğan rejiminin biliyorsun İpekler, Boydaklar, Naksanlar, bir sürü Anadolu sermayesi, Anadolu insanının öz sermayesi, ailesinden miras kalan ya da kendi kurup büyüttüğü şirketler gasp edildi. 30 küsür milyar dolarlık bir bütçeden şeyden bahsediyoruz, gasp olayından. Yüzlerce şirket bu şekilde gasp edildi. TMSF eliyle yağmalandı, yandaşlara peşkeş çekildi. Ya öyle bir yağma düzeni ki şimdi bir kere yağmalamayla bitmiyor ya da bir kere gasp etmeyle bitirmiyorlar. Sürekli, sürekli gasp, sürekli. Yani işte mesela Koza İpek örneğinde. Önce gelip gasp ediyorsun. Oraya yandaşları yönetici atıyorsun. Oraların yönetim imkanlarını parti teşkilatlarına yağmalatıyorsun. Ya düşünsenize 15 Temmuz'da ilgili propaganda filmi yapıyorsunuz. Onun parasını da Koza İpek'e ödetiyorsunuz. Koza İpek hiç ilgisiz olmayan yerlere reklam sponsorluk adı altında ödeme yapıyor. Çünkü kayım işte rejimin atadığı isimler yapıyor. Bakıyorsunuz ya fiilen havuz medyasındaki maaşları Koza İpek'in kasasından ödüyor. Yağmalama devam ediyor aynı şekilde. İşte Naksan örneklerinden bir tanesi. Yani Antep'in önde gelen ailelerinden birisi. Antep'in gurur duyduğu işte ilk Türkiye'nin en büyük vergi rekortmenleri içerisinde hep önde olan isimlerden, ailelerden birisi Naksan. Naksan Plastik. İşte buranın TMSF eliyle geçtiğimiz günlerde satışı yapıldı. Satışın yapılışı ile ilgili detaylara bakıyorsunuz. Gasp edilen şirket yağmalandı, şimdi de satılıyor. Peki gerçekten ne oldu? Nasıl satıldı? Gerçekten böyle bir satış var mı? Gerçekten o şirketler bir kere satışın kendisi zaten hukuksuz. Kimin malını kime satıyorsunuz? O ayrı bir soru işareti. Ama asıl burada geleceğimiz yer şu. Ya bu şirketleri satıyormuş gibi yapıp Erdoğan adına topluyorlar. Erdoğan ailesi adına bu şirketler toplanıyor. Yani Türkiye'deki sermaye Erdoğan'ın o sağda solda bulunan hani sözde iş adamları diyeyim ben, pratikte Erdoğan'ı tetikçiler olan insanlar tarafından Erdoğan adına toplanıyorlar. Şimdi bakın burada Naksan örneğinden devam edelim. Şimdi Naksan Holding'in işte muhammen bedeli 1,1 milyar dolar belirlenmiş. Yani 1,1 milyar işte arsası, makine parkı, şu zaten korkunç bir altyapı var orada, yatırım var. Bakıyorsunuz ya yani 90 milyon dolar bir Ankara merkezli Yapı Elektrik Yapıen isimli bir şirkete satıldı deniyor. Ya
Enerji.
şimdi enerji evet. Yapı 92 milyon dolarlık bir şirket. Yani Yapıen alan kişi. Yani düşünün ben oturuyorum işte 100 bin liralık sermayeli bir şirket kuruyorum. İşte birkaç tane göstermelik iş yapıyorum. Sonra gidip ülkenin en büyük firmalarından bir tanesini alıyorum. Yani işte bizim İpek Medya'yı götürüp Bursa'da bir mafya örgütüne satmaları gibi TMSF'nin işleri. Yani bir gün TMSF yargılama konusu olduğu zaman inanılmaz dosyalarla karşılaşacağız. Şimdi bu Yüksel Akpoyraz isimli iş adamına satıldığı söylenen olayın aslı aslında öyle değil. Gerçekler biraz farklı. Şimdi Yapıyen firmayı aldığı söylenen firmayla Zafer Yıldırım'ın sahip olduğu Yapıyen diye bir firma var. Bunlar karışıyor. Zafer Yıldırım'ın sahip olduğu Yapıyen'de Yapı ve Yapı diye başka bir firma daha var. Bunların ikisi de aynı adresteler. Ve bu firma saraya çok yakın bir firma. Nereden biliyoruz? İşte Erdoğan'ın yakın isimlerinden birisi bu Zafer Yıldırım. Rizeli. Kendisi de Erdoğan'la hemşeri. Erdoğan'ın yakın dostlarından, hatta babasının vefatı yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önceydi. Cenazesine Erdoğan katılmıştı vesaire. Böyle bir ilişkili. Özellikle de Mehmet Cengiz'in o beşli çetenin üyelerinden Mehmet Cengiz'in işlerini yaptırdığı isimlerden bir tanesi Zafer Yıldırım. Yani o Erdoğan'ın o yakın halkasındaki isimlerden birisi. Ve bu isim Naksan'daki bu ihaleye teklif getiren isim de Zafer Yıldırım'ın şirketinde çalışan Önder Yılmaz isimli birisi. Hatta Önder Yılmaz ihaleye geldiğinde zarfı teklif ediyor, zarfı teklifi veriyor ve arkasından diyor ki ya biz ihale bizim arkadaşlar, başka boşuna hiç kimse beklemesin falan diyor. Yani özgüven o kadar yüksek. Çünkü zaten işler saraydan bağlanmış. İhaleyi biz aldık diyor ve ihale gerçekten de Yapıyen'e gidiyor. Peki bu Yapıyen neleri yapmış bugüne kadar bakıyoruz. İşte şu anda İstanbul'daki o finans merkezinde SPK binasını yapıyor. İşte Etiler'deki polis meslek yüksek okulu arazisine yapılan inşaatı yapıyor şu anda. Şimdi tabii bu
Bu arada konuyu 25 Aralık'a da 25 Aralık'a bağlantıları da var anladığım
tabii
kadarıyla.
25 Aralık
Etiler'deki
önemli. Evet,
evet
25
polis
Aralık'ın
okul arazisi mevzusu evet.
25 Aralık'ın en önemli dosyalarından bir tanesi, oradaki 5 tane büyük dosyadan bir tanesi Etiler Polis Okulu'ydu. Biliyorsun çok değerli bir arazi. Orayı Erdoğan, Bilal Erdoğan'la birlikte Yasin Elkadı ve Muazzez Hatip yanlış hatırlamıyorsam ismini. Onlara bir oraya peşkeş çekme projesiydi. 25 Aralık'taki büyük yolsuzluk projelerinden birisi oraydı. Oranın peşkeş çekilmesi için bir tane paravan şirket kurmuştu. Bosporus 360 diye. Şimdi buradaki şu anda Etiler Polis Okulu arasında yapılan Mandarin Etiler isimli projeyi de bu Yapı ve Yapı yapıyor. Yani Erdoğan'ın adamları yapıyor. Yani bu da Erdoğan'da nasıl bir hırs varsa, hani var olduğunu biliyoruz zaten de, hiç vazgeçmiyor. Düşün yani 17-25 yolsuzluk operasyonu esnasında Etiler Polis Okulu arazisinin yağmalanma detayları, maketleri, projeleri hepsi ortaya dökülmüştü. Her şey ortaya dökülmesine rağmen Erdoğan oradan vazgeçmiş değil. İşte şimdi burada da Zafer Yıldırım üzerinden Yapı ve Yapı firması üzerinden Etiler'deki polis okulu arazisine konmuş vaziyette. İşte bu firma sözde ihaleyle Naksan'ı da alan firma. Yani aslında Erdoğan ailesi adına alınıyor. Bunların hepsi aldım denen şeyler aslında sermayenin Erdoğan adına toplanması. Bu firma işte Kanal İstanbul ihalesine de davet edildi. Kanal İstanbul'la ilgili oradaki köprülere, yollara giren bir firma. Yani Erdoğan'ın gözde firmalarından. Öte oradan bakıyorsunuz 400 milyon dolarlık millet bahçeleri ihaleleri almış. İşte 500 milyon dolarlık otoyol ihaleleri almış. Yani Erdoğan adına iş yapan, Erdoğan adına ihaleler alan bir aile ve son 5 yılda katıldığı 12 büyük ihalede 6 milyar 320 milyon dolarlık sözleşme imzalamış bir liralık pardon milyon, dolar değil 6 milyon 320 bin liralık sözleşme imzalamış bir şirket bu. Yapı ve Yapı şirketi, Yapıyen firması. Yani özetle söyleyeyim. Naksan Holding örneğin rejimin gasp sistematiği açısından son derece önemli. Yani önce haksız yere el koyuyorsun. Boydaklarda, İpekler'de, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi işte geçtiğimiz günlerde batırılan bir süt firmasının hikayesi vardı biliyorsun Denizli'de. Yani öyle şey ki ya düşün sattığınız firmalar, daha doğrusu TMSV ile peşkeş çektiğiniz yerlerin arazisi sattığın şeylerden değerli. İşte Sekay'ı Ahmet Albayrak'lara satmaları, peşkeş çekmeleri gibi. Yani sattığınız yerin arazisi, üzerine bırakın bilgisini, birikimini, makine parkını vesairesini, sadece arazisi bile sattığınız rakamdan daha değerli. Bu tam anlamıyla bir sermaye transferi. İnsanların
Adem burada
sermayeleri Erdoğan.
bir virgül koyabilir misin? Şimdi Türkiye genellikle Erdoğan'ın ihalelere girdiği zaman bildiği isimler bu beşli çete denen isimler. İşte Mehmet neydi
Cengiz.
millete küfredenler, Mehmet
Evet.
Cengizler, Nihat Özdemirler, işte MNG'ler vesaire. Bunlar bilinen kamuoyu tarafından beşli çete olarak bilinen ve ne zaman önemli bir ihale olursa bunlara ihalenin verildiği, dolayısıyla da Erdoğan'ın arka bahçesi olan birlikte çalıştıkları ekip olarak biliniyor. Hem siyasette biliniyor hem kamuoyu tarafından biliniyor. Fakat aynı zamanda Erdoğan bunlarla çalışırken öbür taraftan da kamuoyunun çok önüne çıkmayan başka isimlerle de yine kendi tabiriyle kupon arazi denen yerlerin hiçbirini boş geçmeyip başkaları üzerinden de bunları yürütüyor. Bu isimlerden bir tanesi de kamuoyunun önüne çok çıkmamış ancak milyarlarca liralık, dolarlık ihaleleri götürmüş isim olarak Zafer Yıldırım olarak karşımıza çıkıyor. Böyle mi anlamalıyız yani konuyu?
Evet, yani
Hiçbir yeri boş
aslında
bırakmıyorlar şeklinde mi anlamalıyız?
evet, aynen. Yani bir Anadolu'da çok kullanılan bir tabir vardı. Biz eskiden espri olarak söylerdik. Hani kurbanın etinden, sütünden, toynağından, derisinden diye başlayıp gider ya. Her şeyini değerli. Erdoğan da aynısını yapıyor. Yani sadece bir yere el koymakla, orayı bir kere gasp etmekle tatmin olmuyor. Orayı defaatle gasp ediyor. Defaatle hani her şeyinden faydalanıyor. Öyle bir sistem kurmuş. İşte gasp ediyor, kullanıyor. O şirketi yandaşlarına yönetici atıyor. O şirketin bütün imkanlarını sonuna kadar sömürüyor. İşte Kuzu İpek örneğinde olduğu gibi. Yandaş medyanın maaşlarını bile Kuzu İpek'in kasasından ödedi adam. Yani bu kadar büyük bir yağma düzeni kurdular. Ve dahası işte şirketleri yandaşlarına vererek, satarak, satma adı altında onlara sermaye transferi yapıyor. İşte Naksan örneğinde de aynısını yaptılar. Yani düşünün, 1,1 milyar dolar muayyen bedel olan bir yeri işte 90 milyon gibi bir rakamla bir iş adamına veriyorsunuz. İş adamı dediğiniz kişi aslında iş adamı falan değil. Erdoğan'ın çantacılarından birisi. Erdoğan adına ihalelere girip oradan komisyonları alan ve buradan komisyonunu Erdoğan'a ödeyen kişiden bahsediyoruz. Ve bu kişi işte millet bahçeleri, otopark, otoyollar, Kanal İstanbul'du, işte Etiler Polis Okulu Arası'ydı vesaire, onların hepsinde var olan Mehmet Cengiz'in iş yaptığı, Erdoğan'ın iş yaptığı isimlerden bir tanesi. Ya burada satış söz konusu falan değil. Burada sermaye transferi yapılıyor. Gasp edilen mallar yağmalanıyor. Başka bir şey değil. Yani dolayısıyla hani burada milletin hakkı, hukuku, hani bir kere zaten kimin malını kime satıyorsunuz çok temel bir soru. Artı onun dışında milletin gözünün içine baka baka vurgun, yağma, tam gaz devam ediyor. Millet kaybı orada zaten tanımlanamıyor.
Aslında bu tarz çalışmaların adı, uluslararası adı mafya faaliyetleridir. Mafya gelir bir yere çöker, onu ya mecbur bırakır, ya öldürür, ya gasp eder, adamın malına el koyar, orada yerleşir, sonra sömürdükçe sömürür, sömürdükçe sömürür. Şimdi Erdoğan ve çetesi ülkeyi mafya var yönettikleri için bildiğimiz mikro anlamdaki mafya çalışmasını makro anlamda devlet faaliyeti olarak karşımıza çıkarmış durumdalar. İşin bence özeti budur. Erdoğan ve adamları devletin imkanlarını mafyavari yöntemlerle kullanarak insanların gözünü kestirdiklerinin, kıskandıklarının, erişmekte zorluk çektiklerinin mallarına çöküp üzerlerine oturuyorlar. Mevzu bu. Gözüken bu yani.
Evet, büyük bir gasp yağma düzeni. Naksan Holding'in başına gelen de bunun
Evet.
somut örneklerinden bir tanesi.
Bugünlerde gerçekten üzülerek takip ettiğim bir konu var. O da bu hapishanelerde yaşananlar mevzusu. Eğer Naksan mevzusunu bitirdiysek onunla alakalı birkaç cümle söylemeni isteyeceğim. Askeri öğrencilerden bir tanesinin annesi olan Melek Çetinkaya son dönemlerde zaten çok kamuoyunun önünde bulunuyor ve çocukların hem kendi çocuğunun hem de haksız yere hapishanelerde tutulan çocukların haklarını savunmaya çalışıyor. Canla başla. Türkiye'nin dört bir tarafında değişik yöntemler ve modeller bularak demokratik hakkını, sesini duyurmaya çalışıyor, hakkını savunmaya çalışıyor. Bir video yayınladı 2 gün önce ve açık görüş sırasında askeri öğrencilerin gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığını, ellerini arkadan kelepçeyle yere yatırdıklarını ve koğuşlarını değiştirdiklerini söyledi. Bu çokça ses getirdi. Her zaman olduğu gibi Gergerlioğlu yine bunu meclisin gündemine taşıdı. Bakıyorum bazı milletvekilleri Hüda Kaya gibi tweetler atarak hapishanelerde neler oluyor diye işte meclise soru önergeleri veriyorlar, sorular soruyorlar. Hapishanelere koydukları bu askeri öğrencilerden hırslarını alamayıp daha hapisteyken bile dört duvar arasında onları yıllardır, 6 yıldır orada tutmalarına rağmen hala işkence yapıyor olmaları onlara karşı bu hırsın bir talimatla mı olduğunu gösteriyor sence? Sadece gardiyanların yoksa şahsi tutumları mı bu?
Şahsi tutum falan değil tabii ki. Yani o saraydan gelen talimatları uyguluyorlar. Yoksa gardiyanlar şahsi canı istediği için kimseye işkence yapamazlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Hele Erdoğan rejiminde asla mümkün değil. Şimdi Erdoğan rejimi için harp okulu öğrencileri sembolik bir konu. Neden? Çünkü 15 Temmuz'un en masum kesimi harp okulu öğrencileri. En masum kesimi harp okulu öğrencileri neden? Ya 17-18 yaşında çocuklar bunlar. 20 yaşında çocuklar ve bu çocuklara emir verilmiş, otobüse bindirilmiş. Emri veren kişiler terfi etmiş, işte Abidin Ünal keyfi yerinde. O isimler rahat rahat çay kahve içerken bu çocuklar İstanbul Boğaz Köprüsü'ne, işte Sabiha Gökçen'e ya da işte Orhanlı ilçelerine bırakılmış. Orada saldırıya hedef haline getirilmiş ve çok vahim şeyler yaşadılar İstanbul Boğaz Köprüsü'nde. Boğazı kesilip hayatını kaybeden, vahşice katledilen harp okulu öğrencileri bunlar. Yani 15 Temmuz'un en masum kesimi kim derseniz kesinlikle harp okulu öğrencileridir. Harp okulu öğrencilerinin darbeyle suçlanmasının falan bir anlamı yok. Bunların tamamı Erdoğan rejiminin 15 Temmuz söyleminin bir parçası. Nedir? İşte bunlar darbeye kalkmışlar. 15 Temmuz'da harp okulu öğrencilerini oraya götürmelerini çok önceden planlandığı şekliyle amacı da harp okullarının kapatılması ve onların yerine Erdoğan'ın rejimin işte Sadat kontrolünde yeni bir ordu kurulmasının projesi olarak. Yani burada kurban edilen isimler. Ve bu öğrencilere yıllardır zulmediyorlar. Kanser olup hayatını kaybedenler, cezaevinde çok kötü durumlar sebebiyle sağlığını kaybeden bir sürü harp okulu öğrencisi oldu. Yani ve burada bu zulüm özellikle harp okulu öğrencilerinden kurumsallaştırıyor Erdoğan bunu. Çünkü bunu yaparak özellikle 15 Temmuz söylemini diri tutmaya çalışıyor. Yani harp okulu öğrencilerinin suçlu olduğunu iddia edilen herhalde bir avuç adam vardır. İşte onlardan bir tanesi de Nedim Şener, sürekli ekranlara çıkıp bunlar darbeci falan diyor. Ya onun dışında en fanatik AKP'li bile çıkıp ya evet ya harp okulu öğrencileri masumdur diyebilir. Mikrofonlara söylemiyor ama bunu birebir görüşmelerinizde söylüyorlar. Şimdi bu zulmü özellikle yapıyorlar ki bir şey soğumasın. 15 Temmuz söylemi, rejimin 15 Temmuz propagandası soğumasın. Özellikle harp okulu öğrencileri üzerinden bunu yapıyorlar. Ve en masum kesime bile hani burada korkuyu yüceltme yapıyor Erdoğan. En masum insana bile bunu yapıyorlarsa başkalarına neler yapar korkusunu büyütmeye çalışıyorlar. Bütün hikayeleri bu. Ve cezaevlerinde gerçekten sadece o değil, öyle büyük dramlar, öyle büyük zulümler var ki. Geçtiğimiz günlerde de gündem yapmaya çalıştık. Ya Yusuf Bekmezci, 50, 83 yaşında bir hasta. Bak Alzheimer'ı var, sağlık sorunları var. Bir dizi sorunu var. Ameliyatta kalbi duruyor, yoğun bakımda ve cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Yani öldürecekler, yani öldürmek için bekliyorlar. Bu kadar, bu
Evet.
kadar kadar işte... Halime Gülsü örneklerinden başlayalım. Başka örnekler, bir sürü örnek yaşandı. İşkenceyle insanlar hayatını kaybediyor cezaevinde ve rejim durmuyor. Ya düşün, 83 yaşında Alzheimer olmuş. Nerede ne olduğunu bilmeyen bir insan. Yani cezaevinde ya da ameliyat şeyde duruşmalarda ben neredeyim, siz kimsiniz diye soruyor. Yani Alzheimer olmuş. Ya Alzheimer Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir hastalık. Gerçekten zor bir hastalık.
Evet.
Ve böyle bir hastalıkla muhatap olan bir insanı cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. Ameliyata kalbi duruyor ve tahliye etmiyorsunuz. Herhalde ölmesi için yani tahliye için ölmeyi bekliyorlar. Harp okulu öğrencileri öyle. Öbür taraftan bu isimler böyle. Öbür taraftan bakıyorsunuz, çoluğu çocuğu bir sürü sosyal medyadan görüyorsunuz. Ya çocuklarıyla birlikte cezaevine teslim olmaya giden kadınlar var, bir sürü. Niye? Çünkü Yargıtay oynamış. Otomatik onuyor zaten gelen dosyaları. İnsanlar cezaevlerine çocuklarıyla birlikte teslim olmaya gidiyor. Suçlar ne? İşte malum suç. Yani suç Erdoğan rejimine göre Erdoğan'a biat etmeyen herkes zaten suçlu malum. Bunun gibi sayısız örnek var ve dram bitmiyor. İşte öbür taraftan bu HDP'lilerin de dramı aynı şekilde devam ediyor. Düşünsenize ya, Aysel Turuk'la ilgili adı Alzheimer sorunu var. Tahliye etmiyor. Niye? Çünkü o HDP'li. Ya bu insanın hayatı çok ciddi sağlık riski taşıyor. Yani Alzheimer olmuş, çok ciddi sorunlar yaşamış bir insanı cezaevinde tutmak, onu ölüme göndermekten başka bir şey değil. Hani bu isimler tahliye
Evet.
olsa sarayınız mı yıkılacak? Bu isimler tedavi olsa, bu insanlar aileleriyle birlikte tedavi süreçlerini yürütseler rejiminiz mi çökecek? Hayır, ama zulmederek, ama insanlara işkence ederek kendi iktidarını sürdürmeye çalışan bir yönetimle karşı karşıyayız.
Tabii böyle masum insanları hapishanelerde tutarken başkalarını sokak ortasında dövenler, insanları gasp edenler, onlar birkaç saat bazıları karakolda tutuluyor. Bazıları birkaç ay içeri tutulup sonra bırakılıveriyor. Onların çünkü yaptıkları suç değil şu andaki iktidara göre. Bunlardan bir tanesi de Barbaros Şansal. Hatırlarsın birkaç sene önceydi havaalanında böyle birkaç tane barbarın saldırısına uğramıştı şeyde. havaalanında daha uçaktan indiği yerde yani tam merdivenin başında saldırıya uğramıştı. İnsanlar öldüresiye dönmüşlerdi Barbaros Şansalı da. Bugün onlarla ilgili kararı da görmüşsündür. Tahliye kararı, hatta tahliye değil, beraat kararı çıkardılar zaten.
Beraat
İçeride
yapılmış.
falan kimse
Tahliye değil,
tutmuyorlar.
beraat.
Evet.
Şimdi ya normal bir hukukta Barbaros Şansal'a saldıranların çeteden yargılanması gerekirdi. Çünkü bir saldırının yapıldığı yer Apron. Apron sivil bir yer değil. Herkese açık bir yer değil. Oraya
Tabii,
girebilmek
kimin
için
oldu
sizin
belli.
özel izinlerin olması gerekir. Oraya girebilmek için özel kartlarınızın olması lazım. Oraya girebilmek için sizin oranın yönetimi tarafından size kapının açılması ve oraya götürülmeniz lazım. Burası bir cadde, sokak, park değil. Uçağın apronu. Yani apronda uçağın merdivenin kolduğu indiği yer. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu THY yönetiminde yer hizmetlerini sağlayan, o zaman TGS'ydi. Şu an neresi bilmiyorum. Bu uzun yıllardır gidemedik malum. Şu anda kim yapıyor bilmiyorum ama o saldırının olduğu dönemdeki TGS yöneticileri, ara kademe yöneticiler, o saldırganları oraya getiren çete mensupları. Ya orada örgütlü bir saldırı var. Örgütlü bir saldırı. Yani bu bir çete faaliyeti. Ve yukarıdan aşağı bu insanların yargılanması gerekiyordu, ceza alması gerekiyordu. Ya orada cinayet de işlenebilirdi, başka vaham şeyler de yaşanabilirdi. Ama bu hareketi yani hem oraya açıyorlar, hem kaydediyorlar, hem propaganda olarak yayıyorlar. Bu kadar vahşice işlemler yapıyorlar. Ve Erdoğan rejiminin yargısı, sarayın yargısı, Perinçek'in tabiriyle siyasetin köpeği beraat veriyor. Başka bir şey
Evet,
söylemeye gerek
durum
var mı?
bu.
Yani gazetecilerin, Alzheimer hastası insanların, çocukların, harp okulu öğrencilerinin işkence gördüğü bir ortamda örgütlü bir suçun tarafları bizzat saray yargısı tarafından beraat ettiriliyor.
Türk Hava Yolları demişken
Faili
tabii
aramaya gerek yok. Fail sarayda oturuyor.
AKP'li yöneticiler ve saray çevresi böyle korunaklı insanlar, hiç dokunulmaz insanlar, bir şey olmaz insanlar olduğu için Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı Kazakistan'da olaylar çıktığı zaman ekibiyle beraber Kazakistan'daymış. Eşi ve kendisi de oradaymış. Beraber Kazakistan'da, Almatı'da bu olaylara yakalanmışlar. Ekibini falan orada bırakmış. Karısıyla beraber özel bir izin alarak Kazakistan'dan Türkiye'ye dönmüş. Onu eleştiriyordu herkes. Şimdi onu gördüm az önce. Bunlar
Yani
tabii onlara dokun, onlara bir şey olmaması lazım. Onlar önemli insanlar.
İlker Yaycı ve eşinin icraatları keşke sadece bu olsa. Hani Kazakistan'daki olaylardan kargo uçağıyla çıktılar. Hani bu hoş görülebilir. Hani diğerlerine oranla hoş görülebilir. Niye? Çünkü olağanüstü olaylar var. Bir şekilde ülkeden çıkarsın diyelim. Ya İlker
Ekibini
Yaycı
orada bırakmışken, ekibini orada bırakmış ama onlar orada. Kendisi özel izinle
ya şimdi
çıkmış.
şöyle demek istediğim şey şu, bunu meşru görmüyorum, bunu normalleştirmiyorum. Demek istediğim şey şu, ya öyle şeyler yapıyor ki İlker Yağcı ve eşi. Yani bunların yanında hiçbir şey değil. Yani eşi kırmızı halılarla taşınıyor her gittiği yere, olağanüstü lüks harcamaları var. Tamamen çiftliğe çevirdi Türk Hava Yolları'nı. Arka bu teşkilatlarının çiftliği oldu ya Türk Hava Yolları. İlker Yağcı da buradaki en
Öyle
pratik
öyle.
adamlardan bir tanesi. Yani günün birinde bu rejimin defterleri açıldığında emin olabilirsin, en çok vurgunun yapıldığı yerlerden biri olarak karşımıza burası çıkacak.
Yapmadıkları yer kalmadı ya. Ülke ne hale geldi? Yani sağlam duran bir kurum kalmadı. Söylenmedik yalan kalmadı. Kalmadı derken onlarda daha çok vardır. Yani kullanmadıkları mevki kalmadı. Kalmadı da kalmadı. Enteresan. Tamam, bitirelim böyle.
Evet, yani millet memnunsa diyecek bir şey yok. Ne yapalım?
Peki. O zaman okyanusun ötesinden
Önümüzdeki
hoşça
yayında
kalın diyelim.
görüşmek üzere.
Hoşça kalın.